Ayrım 16 sayfa 138 Yeni Tarım Düzeni Ali Ekber Yıldırım. Kış sebzesinde büyük potansiyel var. Ispanak, lahana, brokoli, pırasa, pancar ve diğerleri. Kış sebzesi olan bu ürünlerin üretiminde Türkiye'nin çok büyük potansiyeli var. Hem iç piyasada hem de ihracatta ihtiyacı karşılayabilecek bu potansiyel de yeterince değerlendirilemiyor. Yaşanan koronavirüs pandemisi döneminde ihracat verilerine bakıldığında bu ürünlere olan talepte de ciddi artış olduğu görülüyor. Bu nedenle Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı hem miktar hem de değer olarak artıyor. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği verilerine göre 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde yaş meyve ve sebze ihracatı miktar olarak %24.22 oranında artarak 2020 yılının aynı dönemine göre 2.9 milyon tondan 3.6 milyon tona ulaştı. Değer olarak ise %18.05 oranında artışla elde edilen döviz miktarı 1 milyar 953 milyon dolardan 2 milyar 306 milyon dolara çıktı. Taze sebze ihracatındaki artış ortalamanın üzerinde. Aynı dönemde taze sebze ihracatı miktar olarak %39.32, değer olarak %29.93 oranında arttı. Türkiye 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 976 bin ton taze sebze ihraç ederek 529 milyon 864 bin dolar döviz geliri elde ederken 2021 yılının aynı döneminde 1 milyon 359 bin ton taze sebze ihraç ederek 688 milyon 444 bin dolar döviz sağladı. İhracatı oransal olarak en çok artan ürünler arasında pırasa, brokoli, ıspanak, karnabahar gibi kış sebzeleri var. Örneğin bu dönemde pırasa ihracatı miktar olarak 2500 tondan %397 artışla 12.490 tona çıktı. Değer olarak ise %390 artışla 1 milyon 356 bin dolardan 6 milyon 651 bin dolara yükseldi. Bu ürünler daha çok aile üretimi ve el emeği çok yüksek olan ürünler. Bu nedenle hem üretimi hem de ihracatındaki artışın önemi çok büyük. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kış sebzelerine olan talep artarken özellikle dondurulmuş brokolide talep karşılanamıyor. Rusya ve Amerika'dan ciddi talep var. Bu kış sebzeleri ağırlıklı olarak İzmir'in Menemen ve Torbalı ilçesinde üretiliyor. Bursa Kemalpaşa'da ise dondurulmuş sebze tesisleri bulunması nedeniyle özellikle sözleşmeli üretim yaygınlaşıyor. İzmir Menemen'de 400 dönüm alanda brokoli, pancar, ıspanak, karnabahar üretimi yapan ve bu alandaki en büyük üreticilerden birisi olan Yasin Dönmez ile hasadın başladığı Kasım 2021'de konuştuğumuzda üretim ve fiyatlarla ilgili şu bilgileri verdi. Yaklaşık 20 gündür hasat yapıyoruz. Bu sene ürünlerimiz iyi. Üretici olarak brokolinin kilosunu 2,5-3 liradan, pancarı 2,5 liradan, ıspanağı 2 ile 2,5 liradan, karnabaharı ise tane olarak 5-6 liraya satıyoruz. İlk hafta fiyatlar gayet iyiydi fakat sonrasında havaların da ısınmasıyla talepte bir azalma oldu. Havalar sıcak gittiği için alternatif ürünlere yönelme oluyor. Fiyatlar da bir miktar geriye gitti. Brokoli, pancar, ıspanak, karnabahar, pırasa ve diğer kış sebzelerinde en çok üretimin Menemen ve Torbalı'da gerçekleştiğini hatırlattıktan sonra Yasin Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü. Torbalı bize göre hasada daha erken başlıyor. Ben ıspanak, beyaz lahana, brokoli, karnabahar olmak üzere hepsinden üretiyorum. En fazla brokoli üretiyorum. Benden daha fazla üreten yok. Ispanağa, beyaz lahanaya talep var. Geçen haftaya kadar güzeldi. Mallar çoğalıyor. Çoğalınca da fiyat biraz geriliyor. Daha geçen haftaya kadar 7-8 liraya brokoli satıyorduk. Geçen seneye göre fiyatlar çok iyiydi. Geçen sene mesela 1 liraya bile brokoli verdik. Bizde fiyatlar biraz da günlük belirleniyor. Piyasaya çıkan ürün miktarına, hava şartlarına bağlı olarak değişiyor. İki araba mal çıkarıyorsun, bazen kilosu 50 kuruşa kadar düşebiliyor. Biz daha çok iç piyasaya veriyoruz. Daha doğrusu ürünü hasat ettikten sonra sebze haline götürüyoruz, halde satıyoruz. Tabii nakliye, işçilik maliyeti çok yüksek. Halde komisyon ödüyoruz. Şu anda bende 24 kişi çalışıyor. Kadınların yevmiyesi günlük 90 lira, erkeklerin 160 lira. Günlük giderler çok fazla. Brokolide el emeğinin çok daha fazla olduğunu belirten Dönmez, gübre, mazot ve zira ilaç fiyatlarının çok fazla arttığını ve maliyetin çok yükseldiğini söylüyor. Ben 400 dönümde üretim yapıyorum ve 400 ton gübre kullanıyorum. Gübre fiyatları 3-4 kat arttı. Geçen sene 130 liraya aldığım gübre bu sene 430 lira. Mazota üst üste zamlar geldi. Zirai ilaç dövizdeki artışa bağlı olarak artıyor. Aslında üretimi daha fazla artırabiliriz fakat cesaret edemiyoruz. Yani biz 15 Ekim gibi başladık, 15 Mayıs'a kadar devam ediyor çalışıyoruz. Kışlık iş yapıyoruz. Daha sonra pamuk, mısır gibi ürünler ekiyoruz diyerek önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Kış sebzelerini çok daha fazla üretmek mümkün. Fakat girdi fiyatlarının yüksek, ürün fiyatının düşük olması nedeniyle üretimi arttırmakta zorlanıyorlar. Üretim yapmanın her geçen gün zorlaştığını anlatan Yasin Dönmez'in yaptığı hesap haklılığını ortaya koyuyor. Ben yaptığım her masrafı kaydederim. Geçen sene 6 aylık masrafım 1 milyon 150 bin lira, yani 6 ay boyunca hep masraf ederiz. Sonra satacağımız ürünle bu masrafı çıkarmaya çalışırız. Yılı 1 milyon 200 bin lira ile kapattık. Yani 50 bin lira artıda görünüyoruz. Bu kadar masrafa, bu kadar zahmete değer mi diye düşünüyorsun? Üstelik ailemizin, kendimizin emeğini de bu işin içine katmıyorsun. Kredilerim var, arazi kiralıyorsun, onu ödemen gerekiyor. 6 ay işçi olarak yevmiyeye gitsem 6 ayda benim alacağım günde 200 liradan 36 bin lira yapar. Birlikte üretim yaptığımız kardeşim de 36 bin lira alsa bizim 6 aylık toplam gelirimiz 72 bin lira eder. Ben 1 milyon liradan fazla para yatırmışım, o kadar çalışmışım, bana kalan 50 bin lira görünüyor. En az 200-300 bin lira kalmalı ki bu işi sürdürebileyim. Hiç hesapta olmayan ekstra masraflar da çok oluyor. Arabam arıza yaptı, motor yaktı ve 35 bin lira ödedim. Traktörün 4 lastiğini değiştiriyorsun 7-8 bin lira, giderler çok fazla. Bizim işimizde çalışan 24 insan var. Onların elektrik, su gibi masraflarını ben karşılıyorum. Sadece yiyeceğini vermiyorum. Bazen bakıyorum benim yanımda ailece çalışıp işin sonunda araba alan bile oluyor. Bazen öyle olmak istiyorum ben de. Gidip işçi olsam daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Bizim işte risk çok yüksek. Havalar çok etkiliyor. Biz kışlık sebze üretiyoruz ama havalar yaz gibi. Eskisi gibi kara kış görmüyoruz artık. Sabahları biraz üşüyoruz, saat 9'dan sonra gömlekle çalışıyoruz. Eskiden böyle değildi. Yani Şubat çok iyi ürün yaparım dediğiniz bir ay ama 3 gün sıcak geçince ürün elinizde kalabiliyor. Diktiğimiz tohum çeşitlerini artık unutuyoruz. Brokolide 120 günü geçen ürünler var, kademe yapıyoruz. Şubat'ta alacağınız bir ürün bir bakıyorsunuz Ocak ayında çıkıyor. İklimdeki bu değişiklik bizi çok olumsuz etkiliyor. Fiyat garanti olsa daha çok üretiriz. Kime satacağımızı, kaça satacağımızı önceden bilsek daha rahat çalışırız. Ama bizimki açık piyasa. O günkü fiyat neyse götürüp ondan satıyoruz. Bazen iyi fiyat oluyor, bazen düşük fiyat. Bu sene pamuktan para kazandık diye seviniyoruz. Ama gübre ve mazot zamları onu da aldı götürdü. Türkiye'nin ihtiyacı olan kış sebzelerinin önemli bir bölümü İzmir, Menemen ve Torbalı'da üretiliyor. Çiftçi para kazanabilse üretimi daha da artırarak katma değerli ürün olarak ihraç etmek mümkün. Ancak çiftçi yeterince desteklenmiyor. Para kazanamadığı için üretmek yerine işçi olarak çalışmayı aklından geçiriyorsa tarım politikasında ciddi sorunlar var demektir. Türkiye için bu alanda da çok büyük potansiyel var. Ama bunu zenginliğe dönüştürecek irade yok. O iradeyi sağlamak gerekiyor. Afyon Sandıklı jeotermal kaynağını seracılıkta zenginliğe dönüştürdü. Türkiye, örtü altı sebze meyve yetiştiriciliğinde Avrupa'da İspanya'dan sonra ikinci sırada, dünyada ise ilk 4 ülke arasında. Seracılıkta yaşanan en önemli sorun ısıtma giderlerinin çok yüksek olması. Bulunduğu bölge yetiştirilen ürün ve mevsimine göre değişiklik gösteren ısıtma maliyeti %40 ile %80 arasında değişiyor. Bu gerçekten çok yüksek. Oysa ısıtma maliyetleri düşürüldükçe rekabet gücü artar, üretici para kazanabilir. Seracılıkta ısıtmada en ekonomik olanı jeotermal ısıtma. Hem temiz hem de yerli bir kaynak olması nedeniyle doğru kullanıldığında ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Türkiye'de jeotermal kaynak potansiyeli yüksek. Bunu en iyi değerlendiren sektörlerden birisi seracılık. İzmir Dikili'de uzun yıllardan bu yana jeotermal ısıtma ile seracılık yapılıyor. Son yıllarda sahip olduğu kaynağı en verimli ve doğru biçimde kullanan merkezlerden birisi Afyon Sandıklı. Afyon Karahisar tarımsal üretimde öne çıkan ürün çeşitliliği ve ihracata dayalı üretimi ile deyim yerinde ise tarımda yıldızı parlayan merkezlerden birisi. Hem iklim olarak hem de sahip olduğu ürün potansiyeli bakımından hem meyve ve sebzede hem de hayvancılıkta özellikle de yumurta üretiminde önemli bir üst konumunda. Üreticiler bölgedeki olanakları en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyor. Bunun en somut örneğini Sandıklı ilçesinde görüyoruz. Yerel yönetimin desteği ve yol göstermesiyle Sandıklı sahip olduğu jeotermal kaynağı seracılıkta en iyi değerlendiren merkezlerden birisi oldu. Sandıklı'da konutların %90'ı jeotermalle ısınıyor. Buradan dönen su ile seralar ısıtılıyor. Bu Türkiye'nin zengin tarım potansiyelinin bir göstergesi. Oysa daha birkaç yıl öncesine kadar Sandıklı'da doğru dürüst sera yoktu. Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon metrekare jeotermal sera var. Bunun 1 milyon 300 bin metrekaresi Sandıklı'da. Sandıklı 21 teknolojik sera ile sadece bölgenin değil, Türkiye'nin modern seracılık merkezi konumunda. Bu seralarda üretilen salkım domatesler hem iç piyasaya sunuluyor hem de ihraç ediliyor. Sandıklı konum olarak Ankara, İstanbul ve diğer pazarlara yakın. Bu nedenle ürünün pazarlanmasında sorun yaşanmıyor. Sandıklı'nın tanınmış ustalarından Bakırcı Hüseyin'in 3 oğlu Halil, Hakan ve İsmail Kozan'ın kurduğu sera 42 bin metrekare. Bölgedeki seracılığın gelişimini diğer bölgelere göre avantajlarını Hakan Kozan ile konuştuk. Burası jeotermalin merkezi. Termal kaynakla şehirdeki konutların neredeyse tamamı ısıtılıyor. Tarihi kaplıcalarımız, termal otellerimiz var ve oralarda da bu kaynak kullanılıyor. Son yıllarda kurulan modern seralar da yine bu kaynakla ısıtılıyor. Belediyenin katkılarıyla büyük bir havuz yapıldı. Buradaki bütün seralar suyu bu havuzdan alıyor. Her seranın kalorimetre saati var. Seranın ısısı 40 dereceye çıkınca suyu kesiyor. Seradan havuza geriye dönüyor ve yer altına enjeksiyon yapılıyor. Çünkü dışarıya verildiğinde çevreye zarar veriyor. Sandıklı'da 2020 yılı itibariyle 1 milyon 300 bin metrekare sera alanı mevcut. Yatırımlar devam ederse 2 milyon metrekareyi ısıtacak kadar potansiyel var. Sera ısıtması için kalorimetresine 30 kuruş ödüyoruz. Sadece jeotermal nedeniyle buradaki üreticilerin maliyeti diğer seracılardan %10 ile 20 daha ucuzdur. Ayrıca verimlilikte de önemli avantajlar var. Antalya'da dekara 35-40 ton domates alınırken burada 50-55 ton alınıyor. 60 ton alan da var. Seracılıkta önemli sorunlardan birisi sera atıkları. Sandıklı bu konuda da öncülük yaparak ilk kez seraların bitkisel atıklarından organik gübre üretti. Bu sektör için çok önemli bir adım oldu. Çünkü seraların atıklarını dışarıya atmanız hem çevreye hem de etrafındaki tarımsal alanlara zarar veriyor. Çünkü kullanılan kimyasallar, gübreler, zararlı böceklere karşı kullanılan ilaçlar nedeniyle dışarıya atılan bitki yaprakları ve diğer atıklar tarım alanlarına zarar veriyor. Seraların da en büyük sorunlarından birisi bu. Bu nedenle böyle bir projeyle atıkların toplanması seraları da rahatlattı. Sandıklı'da sera yatırımını yapanlardan ikisi Antalya, biri Konya, ikisi Ankara, biri İstanbul, diğerleri yerel yatırımcılar. Seraların tamamı domates üretiyor. Tarla domatesinin yoğun olduğu dönem ihracat yapılıyor. Tarla domatesi piyasada azalınca iç piyasaya ürün veriliyor. Yıllık 25 bin ton ihracat yapılıyor. İhracat pazarları Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Dubai, Katar, Almanya ve Hollanda. Seracılıkta doğru yatırım için nelere dikkat edilmeli? Son yıllarda sera yatırımlarına yoğun ilgi var. Türkiye'nin her yerinde sera kurmak isteyenler var. Sera yatırımı yapmak isteyen ve bilmeyenler işe başlarken ne kadar alanda yapacaksınız sorusuna 100-150 bin metrekare diye yanıt verenler oluyor. Yapamazsınız dediğimizde parasıyla değil mi diye karşılık alıyoruz. Öyle bir noktaya gelindi ki seracılık geçmişi olmayan kurumsal olanlar hariç 20-30 milyon lirası olan üstüne kredi alıyor, yönetici diye asgari ücretle birini oturtuyor. Sonu hüsran oluyor. Çok büyük kaynak israfı. Hakan Kozan seracılıkla doğru yatırım için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı. 1. Arazi yer seçimi çok önemli. Nerede yapacaksınız? Seçtiğiniz yer seracılığa uygun mu değil mi? 2. Isıtma ne ile yapılacak? Jeotermal mi, kömürle mi, doğalgazla mı ısıtacaksınız? Bu maliyetleri doğrudan etkileyen bir faktör. 3. İlk yatırım en az 25-30 bin metrekare olmalı. Bu büyüklüğün altındaki sera ticari olarak karlı değil. En önemlisi seradaki üretiminiz. Hasat yaptığınızda en az bir tırı doldurmalıdır. Etrafta tırı tamamlayacak ürün yoksa bu daha da büyük sıkıntı olur. 4. Seracılığı bilen birinin 50 bin metrekare ile bilmeyenin 20-30 bin metrekare ile başlaması doğrudur. Daha sonra 25-30 bin daha ilave edebilir. 4. Pazarlama yeteneği olmalı, yani ürettiğini satabilmeli. 5. Bu konuda önemli destekler var. Devlet yatırımın %25'ini size yaptırıyor, %75'ini düşük faizli krediyle destekliyor. Biz %5-6 faizle kredi aldık. Şimdi daha da düşük, %4-5 civarında. 6. Sera kurulumunda anahtar teslim sera yapanlar da var. İstenirse malzemeler tek tek kalem kalem de alınabilir. 7. Sera yatırımı için mutlaka fizibilite yapılmalı. Fizibilitesiz yatırım yapanların hepsi zarar gördü. Fizibilite orta ve kötü senaryoya göre yapılmalı. En az 10 yıllık ortalama domates fiyatı dikkate alınmalı. Ortalama fiyat 2.8 ile 3 lira. Ama 2,5 liraya da satılmış, 4 liraya da. Siz hesabınızı 4 liraya göre yaparsanız zarar edersiniz. 8. Sera kurmak kadar işletmek, yönetmek de çok önemli. Girişimci ticaretten anlıyorsa kendisi yönetebilir. Bilmiyorsa mutlaka bilen, profesyonel biri işin başına getirilmeli. Yanlış yönetim nedeniyle satılan, el değiştiren seralar var. 9. Jeotermal sera kuracakların yaptığı en büyük hata sera suyunu çıkartmadan sera kurulması. Nasıl olsa su var diye düşünülüyor. Çok yanlış. Suyun derecesi, kullanılabilirliği, rezervi tespit edildikten sonra yatırım yapılmalı. Nasıl olsa su var diyerek önce serayı kurup suya sonra bakarsanız, su yeterli sıcaklıkta değilse, rezerv düşükse yapılan yatırım boşa gider. 10. Sera kurulduktan sonra ürün çeşidi, kaliteli fide, kaliteli yetiştirme, kültürel işlemler, seyreltme ve benzeri doğru iklimlendirme, doğru gübreleme ve ilaçlama çok çok önemli. Bunlardan birisinde yapacağınız hata bütün ürünü olumsuz etkiler. Seyreltmeyi 2 gün geç yaparsanız ürün olumsuz etkilenir. Seracılıkta yapılan yatırımları, yenilikleri görmek için İspanya, Hollanda gibi ülkelere geziler yapılıyor. Birçok kişi adamlar bir işletme yapmış diyerek ballandıra ballandıra anlatıyor. Duyanın morali bozuluyor. Türkiye'de bunların yapılamayacağını düşünüyor. Halbuki hepsi burada da yapılıyor. Daha iyisini de yapıyoruz. Ben Hollanda'ya gittiğimde mutlaka yeni bir bilgiyle inovasyon görmüş olarak dönüyorum. Burada daha iyisini uygulamak için çalışıyorum. Çalışanlarımızla paylaşıyorum. Domatesleri koymak için karton kutu yapmışlar. Biz hemen aynısını yaptık. Topraksız tarımda seralarda kullanılan Hindistan cevizi bitkisinden elde edilen lifli organik bir ortam olan Kokopit'e Hollandalı yetiştirici 3 fide koyuyor. Sonra bunların her birinde ilk salkımdan sonra bir dal yandan geliştirip 6 fide gibi ürün alıyor. Ben geldim, bunu nasıl uygularız diye düşündüm. Bir kokopite 6 fide diktik. Dallar daha güçlü olduğu için Hollandalı'nın aldığı üründen daha fazlasını almaya başladık. Bu bilgiyi buradaki arkadaşlarla paylaştık. Şimdi Sandıklı'da herkes bu yöntemi uyguluyor. Hollandalılardan öğrendiğimizin bu işin önemli bazı kuralları var. İşletmede her çalışana bir otomatik araba veriliyor. Onunla bitki bakımını, hasatı yapıyor, bütün işlemleri yapabiliyor, verimlilik artıyor. Çalışanların etkilenmemesi için ilaçlama gece yapılıyor. Bizde domates ceviz büyüklüğüne erişince seyretme yapılıyordu. Onlar çiçeklenme döneminde yapıyor. Çünkü ceviz büyüklüğüne erişinceye kadar fazladan su, gübre, besin maddesi alıyor. Çiçekken seyretme yapıldığında kalan domates daha hızlı büyüyor. Paketleme yerleri ayrı, numaralandırma var. İlk bakışta ne kadar, kaç palet ürün olduğunu görebiliyorsunuz. Otomasyon şart, otomasyon programları var. Bunları kullanmanız gerekiyor. Kalifiye eleman çok önemli. Her işin zamanında ve aksatılmadan yapılması gerekiyor. Bu işin yanlış örneklerine de bakmak lazım. Hep iyi örnekleri değil, yanlış yapanları da izleyip ders almak gerekir. Hastalıklar, zararlılarla mücadele çok önemli. Bakteriler var, fidelerde virüs görülebilir. Çok dikkat etmek gerekir. Beyaz sinek, kırmızı örümcek ve benzeri zararlı böcekler ve hastalıklarla mücadele çok önemli. Küllenme gibi mantar hastalıkları olabilir. İlaçlama zamanında yapılmalı. Biyolojik entegre mücadele ile zararlı böcekleri yok etmek için yararlı böcek salınıyor. Faydalı böcek zararlı böceğin larvalarını yiyor, %80 oranında etkili. Fakat dikkatli ve bilinçli kullanılmazsa yararlı böcekler bitkinin tepesini yiyor. Yararlı böceklerin sayısı çok önemli. Sezon bittikten sonra bitkiyi söküyorsunuz. Yeni fide siparişinin 45 gün önceden fideciye verilmesi gerekiyor. Ekimden 10 gün önce sera komple temizlenir. Sterilizasyon 10 gün sürüyor. Her şey ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Yeni kokopitler serilir, gübreleri verilir, son ilaçlama yapılır, fide gelir ve aynı gün dikilir. Metrekaresi 40 dolara da sera var, 120 dolara da. 120 dolar olanın tam otomasyonlu iklimlendirmesi, elektrikli soğutucu sistemi var. İkisinde de domates üretiliyor. Hasadın zamanında yapılması lazım. En fazla 2 gün bekletebilirsiniz. Geciktiği zaman domates çatlamaya başlar. Kalite ve fiyat düşer. 16. ayrımın sonu. Sayfa 146.